Sevgili dinleyenler, hepinize bizim stüdyodan NFL TR'nin sezonun ilk podcastından merhabalar. Ben Berk Korkun, bugün Görkem Şahinoğlu ile beraber sezon ilk podcastında sizlerle beraberiz. Görkem hoş geldin.
Hoş bulduk, hepinize merhaba.
Merhaba, yani ben bile Görkem'e daha yeni merhaba diyebiliyorum. Çünkü çok uzun zaman oldu en son podcastimizden konuştuğumuzda. Özledik açıkçası bu sahaları. En son sizlerle beraber bir draft öncesi podcastinde beraberdik. O günden bu yana tabii köprünün altından çok sıkarak
üzerine training camp'lar, tabii. OTA'lar ve 10 hafta derken
yani bayağı bir zaman.
Evet, aylar oldu.
Köprünün altından çok sıkılarak da evet. Ve bugün çok değişik bir tabloyla karşınızdayız. Bugün çok da sizin vaktinizi almak istemiyoruz. O yüzden konularımızı biraz kısıtladık. 4 takım seçtik bugün sizin için. 10 haftasını şöyle bir değerlendireceğimiz ve sonra da sizin sorularınıza yer vereceğimiz bir program olacağı umut ediyorum. Görkem, bugün 4 takımımız seninle seçtiğimiz Panthers, Patriots, Vikings ve Cowboys. Bu iki takımın en önemli belirleyici unsuru ikisinin de 9-0 dengesinde bulunması ve namağlup olmaları. Öncelikle şunu sormak istiyorum sana. Geçen hafta 4 tane namağlup takım vardı ligde ve bu bizim uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gerçekten şu an ligde böyle büyük bir uçurum var mı takımlar arasında?
Aslında böyle bir uçurum yok. Bu tablo biraz yanıltıcı olabilir bir bakıma. Ama bundan önceki haftalara baktığımızda da bu namağlup takım sayısı 6'ydı. Normalde takımlar arasında bu kadar fark yokken bu galibiyet, mağlubiyet farklarının neye dayandığını inan ki ben de açıklayamıyorum. Çünkü bildiğin üzere NFL oldukça rekabetçi bir lig. Bu şekilde namağlup takım sayılarının fazlalığı da ister istemez izleyicinin memnuniyetini bozabiliyor. Şahsen benim bozuyor.
Ya çünkü evet yani 9-0 ya benim için çok çok acayip bir denge. Ya hani 9-0 şu an içinde bulunduğumuz ligde ki gerçekten NFL'in bence en iyi zamanlarından bir tanesini izliyoruz. Bu kadar kaliteli bir ligde böyle durumların oluşması hiç hayra alamet değil ve asıl İşin biraz daha çekici olan tarafı veya başkaları için belki de işin itici olan tarafı aslında vasat performanslar sergileyerek buraya gelebilen takımlar olması. 9-0 dengesini elinde bulduran iki takımdan birinden bahsediyorum elbette. Panthers. Neler söylemek istersin Panthers için?
Panthers aslında vasat demek biraz da hani bu başarılarını gölgelemek olur. Vasat demeyelim de diğer Patriots'a göre biraz daha sönük bir performans desek daha iyi olur.
Evet, tabii haklısın.
Çünkü şu açıdan baktığımızda Cam Newton'un elindeki receiving corp'a baktığımız zaman takımın şu pozisyonda olması gerçekten büyük başarı. Çünkü Calvin Benjamin'siz en iyi haliyle vasat altı bir Hüseyin Kopp'tan bahsediyoruz. Tabii Greg Olsen'ı bir kenara koyarsak onu tight end sınıfına daha çok bir receiver olarak kullanılıyor ama bunun dışında dediğin gibi Patriots gibi ışıltılı bir performansla gelmediler buraya. Cam Newton gayet mütevazı istatistiklerle oynamasına rağmen MVP adaylarından birisi. Tom Brady ile birlikte en güçlü adayı belki de. Bu da tamamen takımının bulunduğu pozisyondan kaynaklanıyor. Son birkaç haftadır kendisi de çok formda. Ama yine de Panthers'ın bu noktaya gelmesinde bir numaralı etken koçları Ron Rivera'yı görüyorum. Onun arkasında da savunmaları geliyor benim için. Yine çok göze batan ve istatistik kağıdına yansıyan bir savunma performansları yok. Ama yapmaları gerekeni yaparak şu ana kadar çok iyi bir denge oluşturmuş durumdalar. Özellikle linebacker attı. Luke Kuechly ve Thomas Davis'in başını çekti.
Yani savunmalarının zaten linebacker ikilisinin üzerine kurulduğunu söylemek çok yanmaz.
Evet.
Sen söylediğin gibi çok nerede ne yapacağını bilen bir ekibe sahipler. Bu da tabii ki çok önemli bir özellik şu an içinde bulunduğumuz ligde. Ne kadar karışıyor olursanız olun, ne kadar elit bir takıma sahip olursanız olun, bazen nerede ne yapacağınızı bilmek çok daha kazanılması güç olan bir erdem oluyor. Bu yüzden çok haklısın. Kesinlikle katılıyorum sana o konuda. Ama ben açıkçası Panthers'ı izlediğim zaman böyle bir dominasyon, 9-0'ın dominasyonunu nedense göremiyorum. Cam Newton bence gerçekten inanılmaz oynamıyor. Evet, çok iyi performanslar ortaya koyduğunu söylemek zaman zaman o da yanlış olmaz. Ama kesinlikle mükemmel oynadığını söyleyemem. Panthers hücumunda baktığımız zaman o konuda da haklısın. Receiving Corps konusunda çok ışıltılı isimler yok ellerinde. Belki de hiç ışıltılı isimler yok. Calvin Benjamin vardı, onu da kaybettiler.
Yani oynadıkları adamlar Ted Ginn ve Philly Brown yani.
Evet. Onu bir kenara bırakacak ama onu boşver. İstatistik olarak da baktığımız zaman şöyle görüyoruz. Tertek şu an maç başına 338 yarda izin veriyor toplam. Pas ve koşu toplamında. Ve bu onları ligin en iyi 10. defansı yapıyor. Gayet iyi bir pozisyon. Ama mükemmel değil. Yani 9-0'ı yansıtmıyor bize elbette. Hücum kısmına baktığımız zaman maç başına 352 yard kat ettiklerini görüyoruz. Bu da onları lig içerisinde 17 gibi tam da böyle ortaya ortalarda bir yere koyuyor. Tam ortaya koyuyor demek aslında yanlış olmaz. Ki hani NFC South'a baktığımız zaman da bu sezon çok da iddialı işler ortaya koyabilen isimler olmadığını görüyoruz. NFC South'ta Falcons, Saints ve Buccaneers var. Buccaneers henüz daha yeni yeni kendini toparlamaya çalışan bir takım. Saints bu sezon çok çalkantılar yaşayan. Drew Brees'in son dönemleri. Evet.
Rob Reinick oldular.
Rob Reinick
yerinde bir hamleyle.
Evet, kesinlikle yani. Daha ne bekliyorlardı ben gerçekten bilmiyorum. Onlar için gerçekten çok sevdiğim bir tabirim var. Ben onların savunmasını titanyum kaldır diye çeviriyorum. Çünkü gerçekten hani çok sağlam oyunculara sahipler. Brandon Brown'lardan, işte Kenny Vaccaro'lardan oluşan bir secondary'leri var. Ve
İsim olarak secondary'leri çok iyi zaten.
İnanılmaz ya. Gerçekten yani Jerry Bird'ler falan. Hani baktığı zaman inanılmaz bir secondary var. Saat üzerinde.
Gel gelelim, bu her maç en az 4 taş tampası yemelerine engel
olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Halkımıza baktığımız zaman ben Matt Ryan deyip geçiyorum New York'tadan sonra.
Sezona fırtına gibi başlamışlardı aslında ama duruldular bu noktada.
Her zamanki Matt Ryan. Yani çok alışık olmadığım.
Matt Ryan biraz da Kyle Shanahan'ın hücumuna ayak uydurmakta hala zorlanıyor. Yani tam olarak adapte olmuş değil.
Diğer taraftan Buccaneers'a baktığınız zaman artık James Winston'la beraber yeni bir yere karar aldılar. Takım toparlanma aşamasında yeni bir kuruluma gidiyorlar. Tabii ki böyle bir takım NFC South'ta bir iddiaya sahip olabilir mi dediğiniz zaman ben olamaz cevabını çok rahat bir şekilde verebiliyorum. Panthers bence bu durumdan da yararlandı. Defansları dediğim gibi, senin de dediğin gibi bahsettiğiniz üzere çok doğru şeyleri çok doğru zamanda yaptı. Savunmaları da çok sürdürülebilir bir oyun ortaya koyuyor. Hücumları da çok sürdürülebilir bir oyun ortaya koyuyor. Özellikle D'Angelo Williams'ı kaybettikten sonra koşu oyuna çok tökezleyeceğini düşündüm. Ama Jonathan Stewart bir şekilde idare ettirmeyi başarıyor.
Jonathan Stewart lige girdiğinden de önemli bir oyuncu olarak girmişti. Oregon'da yaptığı işler ortada. Girdiği günden beri D'Angelo Williams'la sürekli top paylaşmak zorunda kaldı. Bu da onun kendini ispat edebileceği bir sezon. O açıdan Stewart için önemli bir sezondu ki çok da kötü oynamadığını düşünüyorum. Hani beklentileri karşılıyor en azından.
Ya, aynen öyle. Yani en azından belli bir seviyede tutabiliyor koşucuğunu.
Ama Panthers hücumunun çok iyi değil de bu kadar verimli oynaması bence Cam Newton'un artık daha olgun bir oyuncuya dönüşmüş olması. Çünkü bahsettiğiniz gibi hem vasat receiver'lara sahip olmak hem de gerçekten kötü bir offensive line'ın arkasında oynuyor Cam Newton. Ona rağmen bu 9-0 gerçekten büyük başarı.
Onu zaten ne şüphe. Bir de sayfanın diğer tarafına bakalım istiyorum. Bir de orada bize doğru bakan, keskin bakışlar atan bir Patriots var. AFC'den. Onlar da 9-0 dengesinde. Hani inanılmaz bir dominasyonla buraya geldiler. Şu an Patriots hücumu maç başına 418 yard kat ediyor. Koşu ve pas toplamında. Bu da onların liginin iyi üçüncü hücumu yapıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman savunmada 343 yarda izin veriyorlar. Bu da onları en iyi 12. defans yapıyor. Burada daha dengeli bir istatistik kağıdı var elimizde. Onların biraz daha neler yaptığına dair daha çok bilgi veren bir görüntü var. İstatistik açısından. Ve AFC East'e baktığımız zaman da rakipler aslında çok iddialı rakipler. Buffalo, New York Jets, Miami Dolphins. Bunlar gerçekten çok iddialı girdiler sezona. Üçü birden. Ve tam bir kaos oluştu aslında AFC East'te. Ve Patriots bir şekilde oradan sıyrılıp hiçbir dinamizmini kaybetmeden yoluna tam hızla devam ederek buraya kadar domine ede ede eze eze geldi tabi güzelce. Neler söylemek istersin?
Ben dediğin gibi bu sezon çok farklı bir NFC East bekliyorum. Çünkü burada ana nokta Tom Brady'nin sezon öncesi 4 maçlık ceza almış olmasıydı. Ki rakipler de bütün planlarını bunun üzerine yaptılar. Jets'in, Dolphins'in ve Bills'in bu kadroları kurmasındaki ana motivasyon kaynağı Brady'den 4 maç yoksun kalacak olmasıydı Patriots'ın. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi en azından. Rakiplerin beklediği gibi gitmedi. Son anda Brady'nin cezası kaldırıldı ve sezona ilk maçla birlikte başlamış oldu. Ki öyle bir başladı ki açıkçası ondan şüphe edenlerden intikam alır gibi oynuyor Brady. Gerçi şu son birkaç haftada biraz durulmuşa, biraz soğumuşa benziyor ama en azından her maç
Ya
4 taş
artık durup
lampası
durup
atmıyor
yani.
yani.
Zahmet yani evet. Ama yani inanılmaz şeyler izledik Tom Brady'den gerçekten. O konuda da çok haklısın. Güzel bir tespit. Tüm AFC isimleri ama beklentilerini buna yöneltmişlerdi. Özellikle Dolphins çok ciddi bir cap harcadı bu free agent sezonunda. Bildiğiniz üzere Damu Konkusuz var, Calvin Shepard var. Yani bunlar önemli oyuncular baktığımız zaman. Ve Kenny Stills eklemesi wide receiver'a yine Jordan Cameron'ı yine bir silah olarak Tannehill'in eline verdiler. Bunlar gerçekten çok önemli eklemelerdi ve bir noktada senin de bahsettiğin gibi Patriots'ın güç kaybetmesinden beslenecekti. Ama mesela yani gerçekten Brady'sin beklentileri yıktı ve inanılmaz bir şekilde döndü lige. Ben aslına bakarsam biraz Bills'in ortaya çıkamamasına şaşırıyorum. Onu da biraz Tyrod Taylor'ın sakatlığının ardından böyle bir ne oluyoruz ya senelerine bağlıyorum
Benim o konudaki suçlayacağım tek kişi Rex Ryan. Çünkü Jim Schwartz'ın %100 ve belki %130'la kullandığı Bills defansının şu an %50'sini bile kullanamadığını düşünüyorum ben. Ki bu konuda Mario Williams ve Marshall Davis'ın da bazı açıklamaları olmuştu.
bunda.
Bizim rush yapmamıza izin vermiyor gibisinden. Hani şu an hani tam potansiyelini yansıtamıyor diyorsun ki hepimiz çok heyecanlanmıştık. Rex Ryan gibi bir defans beyni bu takımın başına geçtiği zaman. Ne diyelim inşallah başka haftalarda kendine gelir.
Bir anlamda savunma demişken Jets gibi ligin belki de rüya defansif hat kuran bir takım var. Yani bahsettiğimiz isimler Muhammed Wilkerson, ligin yeni zıpır çocuğu Leonard Williams, Sheldon Richardson. Yani bu adamlar
Damon Harrison.
Damon Harrison ki evet, daha onu saymadım ki cornerbackler mucizevi adamlar. Darrell Revis'ler, Cromartie'ler yani yeni eklemeleri bir yandan da Terrell Pryor ayrı bir hikaye.
Evet, benim kanayan yaram dokunmasa iyi olur.
evet, iyi dokunmuşsun. Güzel. Yani Jets aslında çok komple bir savunma takımı. Ve savunma takımlarının da çok başarısız olduğuna pek rastlamayız aslında NFL'de.
Todd Bowles
Ama
gibi bir adamla birleşmeleri de çok iyi oldu onlar açısından.
Önemli bir avantaj oldu herkes için. İki hani dediğim gibi Calvin Pryor ben 1-2 sene içerisinde ligin en iyi safe'lerinden bir tanesi olacağını düşündüğüm bir isim Calvin Pryor. Ki Cromartie ve Lewis'ten öğreneceği inanılmaz çok şey var. Onların yanında pişmesi ve bir de üstüne sırf Moles'la çalışıyor olması.
Eski bir yani, safe de oldu.
Kesinlikle.
Redskin seslendirdi. Sen daha iyi bilirsin.
Hiç girmeyelim oralara. Hiç girmeyelim. Top Bowl zamanına doğru gittiğimiz zaman hani tabii benim aklıma Joe Gibbs'li dönemler de gelmiyor değil. O altın çağlarımızı bırakalım orada dinlensinler. Tabii duruma böyle baktığımız zaman geri dönecek olursak konumuza. Patriots gerçekten çok daha komplike, çok daha oturmuş bir takım. Çok fazla kaybetmeler hemen off-season'da. Burada olmalarının sebebi varsa kesinlikle senin de söylediğin gibi Tom Brady ve Bill Belichick ikilisidir. Yine Dion Lewis'i çıkarttılar. Nasıl olduğunu çok anlayamadığımız bir şekilde demeyeceğim. Artık alışık olduğumuz şekilde.
Evet, böyle isimsiz adamlara isim kazandırmasıyla bilinen bir koç.
Kesinlikle. Şimdi aynı şeyleri James White'dan falan da bekliyoruz. Ama bakalım. Ama yani Patriots'un başarısı Panthers'e göre çok daha somut bir şekilde önümüzde duruyor. Ve onları tekrar bir Super Bowl adayı olarak çağırmamız Panthers'e göre çok daha kolay diye düşünüyorum. İkinin bu top yarışına yani böyle yavaş yavaş girdiğimiz şu günlerde şanslarını nasıl değerlendiriyorsun? Hani biri NFC South'ta oynayabilirse NFC East'te oynayabiliyorum ama hani en azından iki namalık takım olarak hangisinin daha uzağa gidebilme şansı var? Dediğim zaman cevap belli ama yine de biz karşılaştırıyoruz.
Şunu bulunduğumuz noktadan baktığımız zaman artık Patriots'ın playoff yapabilir, yani şu anda yaptığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Aynısı kısmen Panthers için de geçerli ama yine de bazı soru işaretleri bulunduruyor. Şimdi Patriots'tan 3-4 maç ya da 5-6 maç üst üste kaybetmesini bekleyemeyiz. Yine futbolda olabilecek şeyler ama Panthers buna daha yatkın bir takım.
Hı-hı.
Ama ben ikisinin de artık playoff yaptığını düşünüyorum. Daha ileriye gidecek takım da kuşkusuz Patriots. Burada daha komple ve daha tecrübeli bir takıma sahip olan.
Hı-hı.
Ki NFL'de Dynasty dendiği zaman akla gelen ilk takım New England Patriots. Yıllarca burada vardı. Ve belki de bundan sonra da burada olacaklar. Burada tek önemli soru işareti Dion Lewis ve Julian Edelman'ın sakatlıkları.
Hı hı.
Takımın toplamda ikinci ve dördüncü fazla pas tutan oyuncuları tüm sezon boyunca kaybetmiş durumdalar. Julian Edelman'ın belki playoff'a kadar dönme ihtimali var. Onun da ayağında bir kırık var. Ama ben pek gerçekçi görmüyorum onu da. Bu ikili olmadan oynadıkları son maç Giants maçında çok zorlandılar. Son andaki field goal ile kazanabilmişlerdi. Yine Patriots her şeye rağmen Tom Brady ve Rob Gronkowski gönderliğinde ligin en büyük iki mismatchine sahip. İkisini de tam anlamıyla savunabilecek herhangi bir savunma veya bireysel savunmacı yok.
Savunma veya savunmacı yok.
Evet. Sergio Brown'a sorabilirsiniz geçen sene. Gronkowski'yi tek başına durdurmaya kalktığında başına neler geldiğini çok iyi hatırlıyoruz. onun dışında Patriots yine en büyük futbol adaylarından birisi. AFC'nin de şu an tartışması favorisi durumunda.
Evet, yani bu durumda çok değişeceğini söylemek gerçekçi olmaz. Belki biz söylediğimiz gibi önümüzdeki günlerde bir toparlanma emareleri gösterebilir. Ama Jets ve Dolphins'in zamana ihtiyacı olduğu aşikar ki hani Dolphins'in daha ne kadar zamana ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var. O çok daha ayrı bir konu. Ben Dolphins için yolunda gitmeyen şeyler olduğunu da düşünüyorum. Yani Ryan Tannehill'in öyle bir kontrat alması ne kadar mantıklıydı. Tabii diyebiliriz böyle oyuncuların piyasası budur diye ama hani bir türlü Dolphins hücumu istendiği gibi işleyemedi. Bu kadar silahlarla donanmasına rağmen savunma yeri geldiğinde onlara eşlik edemedi. gibi gibi sebepler sayılabilir. Ama Dolphins için de ortada belli sorunların olduğu çok aşikar. Çünkü inanılmaz paralar harcandı söylediğiniz gibi. Bu offseason'da çok büyük beklentiler. Ama bir gerisi gelmedi. Bakalım ihtiyaçları zaman mı, başka bir şey mi? Hep beraber göreceğiz. Patriots'la konuştuktan sonra istersen bizim picklerimiz olan takımlara yavaş yavaş gelelim. İki tane sürpriz. Biri tersten,
biri düzden.
Biri düzden. Gerçekten. İstersen senin pickinle başlayalım. Düzden sürpriz olanla. Vikings, NFC North'ta gerçekten çok çok etkileyici bir performans sergiliyor. Özellikle malum kişinin önlendiğinde. Aslında değil, baş harfiye Dean Peterson.
Kısaca AP diye.
Yok, bana kısaca AP de.
Aynen.
Ama sen bana uzun uzun.
Dean Peterson de.
Dean Peterson de. NFC'nin ortaya baktığımız zaman da rakipler aslında hiç azımsanacak rakipler değil ve bu rakiplerin arasından Vikings'in sıyrıldığını görmek aslında dinleyicilerimize de bir bakış açısı kazandıracaktır. NFC North'taki diğer rakipleri Packers, Lions ve Bears. Bears'ı biraz daha dışarıda tutabiliriz. Lions'ı da iç karışıklıklardan dolayı, iç isyanlardan dolayı yine bir yarısını düşünmek istediğimiz ama Packers gibi bir powerhouse'u ekarte etmeleri bence gerçekten çok büyük bir başarı. NFC North'ta. Şu an istatistikleri de ben sana doğru söyleyeyim. Ondan sonra yorumlayalım beraber. Şu an defansif açıdan 9. sıradalar. Maç başına toplamda koşu ve pas toplamında 336 yarda izin veriyorlar. Hücum bakımından da 29. sıradalar ligde, bayağı aşağıda olarak çıkması. Toplamda 326 yard kat ediyorlar maç başına. Bunun 118 yardının ortalama olarak koşudan geldiğini söyleyince
ve bunun zaten 100 yardını da AP kaynaklı dersek
evet, pas hücumu pek çalışmıyor demektir.
Düz mantık
yani evet. Ama yani onların bununla alakalı bir problemi olduğunu pek düşünmüyorum. Gayet memnunlar sizce durumlarından. Durum bu şekilde. Ben söylemek istersin. Nereden tutalım? Nereden yakalım?
Direkt Vikings'in savunmasından başlayalım istersen. NFL'de çok üst seviye quarterback'e sahip olmayan takımlar için başarının formülü aslında az çok belli. Nedir bu? Güçlü savunma ve güçlü koşu hücumu. Başarıya giden en kestirme yol eğer çok elit ve ekstrem bir quarterback'iniz yoksa. Vikings de şu an bunu çok başarılı bir şekilde uyguluyor. Savunması maç başına kaç yarda izin veriyor demiştin?
336 yarda izin veriyorlar.
336 yarda izin veriyor ki günümüz NFL'inde artık bir quarterback'in maç başına ulaştığı pas yardı zaten 300 civarı.
Elit türlülerin diyelim.
Elit diyelim ya da ligdeki artık hani 32 oyun kurucunun yarısı bir maçta 300'e ulaşabilen oyun kurucular.
Ligdeki ortalama bu sezon için 243 yard maç başına.
243 işte bunlardan dediğin gibi üst düzeyleri maç başına 300 yard oynayan oyuncular var ya da 300 yarda yakın. Bu evet. Çok iyi bir istatistik. Ki zaten head coachları Mike Zimmer, Cincinnati Bengals'ın eski savunma koordinatörü. Kalitesi tartışılmaz. Çok da iyi bir takım kurdular. Özellikle draft yapılanmasıyla. Daha birkaç sene önce draft ettikleri Xavier Rhodes gerçekten premier bir cornerback'e dönüştü ligde.
Bu sene de çok önemli bir prospect olan Trey Waynes.
Aynen. Ki daha Trey Waynes fazla oynama şansı da bulamıyor. Terence Newman 37 yaşında olması lazım.
O pozisyonu kapatmış durumda şu anda.
Evet. Gerçekten o yaşta cornerback oynayabilmesi takdir edilesi bir durum.
Charles Woodson.
Charles Woodson hadi yine safety'ye kaydırıldı son birkaç sezondur. Ki zaten olması gereken de bu. Cornerbackler yaşları artık belli bir kemale erince fiziksel olarak daha az yıpranabilecekleri ayaklar da yavaşladığından dolayı safety'e geçiyorlar. Ama Terence Newman'ın bu yaşta hala bu kadar üst seviye bir corner performansı göstermesi takdir edilmesi bir durum.
Hı hı.
Onun dışında savunmanın dışında hücumda Adrian Peterson önderliğinde ilerleyen bir Viking gemisinden bahsedebiliriz. Teddy Bridgewater Adrian Peterson'ın varlığının da bir etkisi olsa gerek. Daha çok game manager dediğimiz artık Alex Smith'le özdeşleşen tarzda bir oyun oynuyor.
Çok güvenli oynuyor ama.
Evet, zaten Vikings'in ihtiyacı olan da bu. Hani ondan en az hatayla idare etmesini bekliyorlar çünkü.
Aslında yani bundan önceki dönemlerde Matt Cassel ve Christian Ponder'dan beklenen de buydu ama belli noktalarda hani QB dediğimiz bu zümrenin belli bir egosu var. Bildiğiniz üzere. Bunun dışına adım atmaya meyilli insanlar ve Ponder ve Matt Cassel bu sınırların dışına adım atmaya çalışan adamlar oldular ve bu sistemin dışına çıkmaya aslında yeterli olmayan adamlar olduklarında o sınırın dışına çıkınca gördüler. Ama Teddy Bridgewater senin de söylediğin gibi çok güvenli oynuyor. Yapması gerekenleri yapıyor. O çizgiyi aşmıyor.
Ama kesinlikle şunu da söyleyeyim. Bundan daha fazlasını da yapabilecek bir oyuncusu. Şu an sistemin gereklerini yerine getiriyor. Norv Turner gibi çok önemli bir hücum koordinatörüyle çalışıyor. Onun kendisinden yapmasını istediği şeyleri yapıyor. Ki bu da zaten şu an 7-2 durumunda olmalarını sağladı onlara. Başarılı bir formül. İlerlemeye devam ediyorlar.
Evet. Bundan sonrası için Vikings diyebiliriz ki grup liderliği için Packers'la mücadele etmeye devam edecek.
Ama peki maç belirleyici olacak.
Kesinlikle. Ama ben hani şu anki Packers için konuşuyorum. Şu anki Packers'ın bu şekilde kaotik bir şekilde devam edeceğini düşünecek olursak ben Vikings'in playoff şansının yüksek olduğunu düşünüyorum.
Tabii şu anda Packers içinde bulunduğu durum alıştığımız bir durum değil.
Kesinlikle.
Aaron Rodgers hiç Aaron Rodgers gibi oynamıyor. Jordan Nelson'ın sakatlığı çok etkilemiş olabilir ki bununla paralel bir şekilde Randall Cobb da eski görüntüsünde değil. Edwacy'ye zaten hiç girmiyorum. Yani neresinden bakarsanız bakın istemeyen bir hücum söz konusu ki Detroit Lions gibi bu sezon ligin en kötü defansına karşı bile hücumda çok zorlandıklarını gördük. Bu açıdan bu hafta ligin en iyi defanslarından birine karşı oynayacaklar. Gerçekten izlemesi enteresan olacak.
Evet, bakalım neler olacak. Arzu edersen Vikings için ekleyeceğim bir şey yoksa ters bize geçelim.
Dallas Cowboys.
Yani ne diyebiliriz ki yani?
How about them boys diyebiliriz.
Yani gerçekten...
You know, what happened to them boys?
Yani birçok şey diyebiliriz. Bir Redskins taraftarı olarak ben çok daha fazla şey diyebilirim. Ama dememeyi tercih ediyorum. En azından bugünlük. Bugün ara vereceğim biraz. Yani 2-7 dengesindeler. Romo sakatlandığından beri maç kazanamıyorlar. Sistem belki isimler aynı kalsa da DeMarco Murray dışında kesinlikle aynı şekilde işleniyor. Kesinlikle çok farklı bir Cowboys var. Ne koç değişmesine rağmen, ne sistem değişmesine rağmen. Hani ortada izlenen Cowboys çok daha farklı bir Cowboys.
Koordinatörler bile değişmedi yani.
Koordinatörler.
Rod Marinelli.
Aynen öyle.
Hücum ve savunmanın başında.
Ki hani şu an en kötü 6 hücumdan bir tanesi Dallas Cowboys. Ve savunma olarak da ligin ortasında oturuyorlar. En iyi 17. savunmalar. Tam olarak ligin ortasında oturuyorlar. Yani baktığımız zaman gerçekten Cowboys'da neyin yanlış gittiğini söylemek hiç zor değil. Çok şanssız bir sezon geçiriyorlar. Orlando Scandrick'i kaybettiler. Ardından Romo'yu kaybettiler. Dez Bryant'i kaybettiler. Bryant döndü ama dönemedi. Romo bu hafta dönecek deniyor. Tabii onun hakkında da spekülasyonlar oldu biliyorsun. Hani Skip Bayless çıkıp ortaya söyledi. İki haftadır aslında oynayabilirdi Romo. Jerry Jones iki tane galibiyetini sıfa attı gibi sert bir ifade kullandı aslında. Tabii Skip Bayless'tan bahsediyorsak sert ifadelere alışıyoruz ama Aynı Rapoport gibi isimler de çıkıp ya hakikaten böyle bir iş olmuş olabilir dediği zaman insan düşünüyor. Öncelikle ne düşünüyorsun? Tony Romo'nun bu riski edinmeme durumu, gerçekten böyle bir durum varsa doğru bir karar mı? Ve Cowboys gerçekten şanssızlıkla eseri mi burada? Sonra da NFC üstü konuşuruz.
Baştan başlamaya gerekirse ben bu mağlubiyetleri Roma'nın oynatılmamasına bağlamak istemiyorum çünkü eğer Roma oynasaydı da bu mağlubiyetler alınabilirdi ki o zaman işler Cowboys için daha da kötü olabilirdi. Sonuçta şu anda Roma onlar için bir umudu temsil ediyor ki gerçekten buradan gelip kalan tüm maçlarını kazanıp playoff yapma şansları var.
Var.
Zor da olsa var ama şu an yine Roma onlar için bir umut ışığı desek yerim.
Çok iddialı biliyorsun bugün açıklamaları.
Evet, attığı bir tweet var.
Evet.
Onun da haberini sitemizden okuyabilir dinleyenlerimiz. Cowboys'ta neler yoluna gitmedi dersek aslında bu durumda olmaları büyük bir şanssızlık eseri. Hem Tony Romo'yu hem de Dez Bryant'ı aynı hafta kaybetmeleri her takımın kaldırabileceği bir şey değildi. Çünkü hücum DeMarco Murray'nin ayrılmasından sonra tamamen bu ikilinin üzerine kuruluydu. Ondan sonra Brandon Whedon denemesi, tutmayınca bir Matt Cassel denemesi. Ki Cassel'i de aslında fazla kızmaya gerek yok çünkü yeni geldiği bir takımda quarterback gibi önemli bir pozisyonu bu kadar kısa sürede efektif oynamasını kimseden bekleyemezsiniz. Ki buna rağmen son 2 haftada da 0 hatayla oynadı. Maçları da kazanmaya çok yakındı Cowboys ama kazanamadı. O yüzden bu mağlubiyetleri Roma'nın oynatılmamasına bağlamak istemiyorum. Demek ki en hazır şekilde bu hafta döneceği düşünüldü. Bu hafta Miami karşısında hazır mı değil mi zaten göreceğiz.
Yani bana kalırsa şanssızlıklardan öte doğru bir yapılanma seçimi yapmadı Cowboys'da.
Evet, burada Jerry Jones'a da eleştirebiliriz. DeMarco Murray'in gitmesine izin verdiği için.
Kesinlikle. Ve hani diğer taraftan da söylediklerine katılıyorum. Tony Romo hakkında. Riske edilmemesi doğru bir karar. Artık yaşını başına almış bir QB Tony Romo sonuçta. Bundan sonra geçireceği her ciddi sakatlığın iyileşme süresi normalden çok daha uzun olacak.
Aynı zamanda hatırı sayılır da bir sakatlık geçmişine sahip. Geçen sezon sırf sakatlığı ona çok zorladı ki hatta kariyerinin bile bitebileceği konuşulmuştu.
Yani kronik sakat diyebileceğimiz bir isim. Aslında Tony Romo. Böyle bir durum olunca Romo'nun riski edinmemesi bence çok doğru bir karar. Diğer taraftan baktığımız zaman da Cowboys yanlış seçimler olsun, yanlış yapılanma olsun. Bence gerçekten ortada böyle bir sonuç çıkması ne tamamen Dez Bryant'a ne tamamen Romo'nun yokluğuna bağlanabilir. Bu konuda da sana katılıyorum. Bu durum böyle olmayabilirdi. Hani şu an 2-7 durumundaysa Cowboys hani bu 3-7 de olabilirdi, 4-7 de olabilirdi. Ama aynı zamanda 0-7 veya 1 yani 0-7 tabii nereye olacak ama yani 0-9 ya 1-8 böyle rakamlar da karşımızda olabilirdi. Çünkü Cowboys hani istikrarı genelde baktığımız zaman hem istatistik olarak hem de izleyici keyfi açısından baktığımız zaman o keyfi bize daha çok 6 ila 8. haftadan sonra yaşatmaya başlayan bir takım. Hani geç açılan bir takım desek aslında klişeye düşmüş olacağız ama gerçekten de öyle bir takım Cowboys.
Ama Cowboys geçen sezon aslında kazanmanın formülünü bulmuştu.
Yani evet denebilir.
Çünkü koşu temelli bir yapılanmaya gittiler. Yıllarca ofansif line'e yatırım yaparak. Katkısını da çok güzel almışlardı. Baktığımız zaman hem DeMarco Murray kariyer sezonunu geçirdi hem de bu aynı zamanda Tony Romo'nun da çok iyi bir sezon geçirmesini etkiledi. Bu sene DeMarco Murray ile sözleşme uzatmama kararları neresinden bakarsak bakalım büyük bir tutarsızlık. Çünkü DeMarco Murray'nin oyun tarzına uyan çok efektif bir oyun planı vardı Cowboys'un. Onunla devam etmeyip yerini doldurabileceklerini zannetmeleri büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü Joseph Randle zaten ortada. Serbest bırakıldı. Devin McFadden.
Devin McFadden'ın yani bence asıl dayanak noktalarından bir tanesi Dallas'ı eleştirirken Devin McFadden olmalı. Devin McFadden sen bir Raiders taraftar olarak benden çok daha iyi biliyorsun. Hatta senin çoğu yerde Nicky'nin de Run DMC olduğunu da biliyorum.
Benim çok sevdiğim bir oyuncu.
Aynen öyle. Yani ama Devin McFadden o 3 sezon önce bildiğimiz Devin McFadden değil artık. Ve gerçekten bir koşu oyununun Devin McFadden'ın üzerine eklenmiş olması. Yani ne kadar tartışsak bunun aslında böyle olduğunu biliyoruz.
McFadden aslında alınabilir bir riskti ama tüm koşu yükünü omuzlarına yıkarak alınabilecek bir risk değildi.
Kesinlikle.
Biraz da zaten Randall'a güvendiler. Ama o da bekledikleri gibi çıkmayınca ister istemez tüm yük McFadden'ın omuzlarına kaldı. Şu an Dallas Offensive Line'ının güçlü yanı Devin McFadden'ın güçlü yanına uymuyor. Çünkü zone blocking şemasında parlayan bir Offensive Line ki DeMarco Murray'i de bu şekilde rushing yard kralı yapmışlardı. Devin McFadden'a da uymayan bir şema bu. Oakland'da da özellikle bundan 2 sene önce bu şema uygulanıyordu. Çok zorlandığını biliyoruz. Yine ona rağmen McFadden'ın iyi idare ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu geçtiğimiz 4-5 haftalık dönemde 100 yardlık maçları doldu. Ama yine de daha güçlü bir koşu hücumu Dallas'ı şu an hala playoff yarışında güçlü tutabilirdi.
Bir yandan da Dallas Cowboys'un savunmasına da ben dikkat çekmek istiyorum aslında. Bu kadar aslında dengesiz bir durum varken Cowboys savunması kendisini belli bir seviyede tutmayı başardı desek yalan olmaz. Şu an istatistiki olarak da en iyi 17. savunmalar. Ve Scandrick'in kaybına rağmen aslında hala belli bir duruşları var. Özellikle zone defense'lerde, zone setlerinde Cover 3, Cover 2 gibi oyunlarda çok belli bir yatkınlıkları var. Defanslara, hücumlara affedersin çok zor anlar yaşatabiliyorlar. Rolando McClain etkeni elbette göz ardı etmemez. Yani Barry Church yaşlandı diyebilirsiniz. Ama o hala orada.
Byron Jones, çaylak cornerback birkaç haftadır safety oynatılıyor ki onun tarzına da en uygun pozisyonun olduğunu düşünüyorum ben. O biraz aşama kaydetti. Safety de daha etkin oynadığını düşünüyorum ben. Onun dışında zaten Greg Hardy, Sean Lee gibi yıldızlar var Dallas savunmasında.
Brandon Carr bence yazın sonunda bir isim değil yine.
Yani eski formunda olmasa bile yine de ismi olan bir cornerback. Yani Dallas savunmasının tamamen dibi görmemesinin bir nedeni de bence bu. DeMarcus Lawrence da çok yetenekli bir genç. DeMarcus Ware'in yerini, Adaşı'nın yerini doldurması bekleniyor. Bu gelişimini sürdürürse de bunu başarabilecek bir oyuncu.
Anthony Hitchens hakkında ne düşünüyorsun? Sözünü kesiyorum.
Evet, Anthony Hitchens da aslında çok beklenilen bir oyuncu değildi. Büyük bir sürpriz oldu Cowboys defansı için. Çok verimli bir weak side linebacker. Artı onu Dallas için bu kadar değerli kılan da coverage yeteneklerinin ve mobilitesinin yüksek olması. Çünkü genelde tight endleri ve backfield'dan çıkan pas oyunlarında running back'leri savunuyor. Bu konuda da oldukça başarılı. Hitchens beğendiğim linebacker'lardan birisi ligde.
Smith çok da genç. Henüz 23 yaşında. Yani weak side linebacker olarak gelişimini sürdürürse ya önümüzdeki ya 1-2 sene içerisinde ya Dallas Cowboys'un yine bir rebuilding sürecine girmesi gerekecek demek çok iddialı bir cümle olmaz bence. Shawnee var ellerinde. Yine ellerinde Hitchens var. Bence Hitchens bu gelecek yapılanmanın da önemli parçalarından biri olabilir. Yine J.J. Wilcox bu yapılanmanın önemli parçalarından biri olacak diye düşünüyorum. Barry Church 28 yaşında bir artık yani şunu söylemek yine yanlış olmaz diye düşünüyorum. NFL'de her şey çok hızlı ve çok kuvvetli, çok kudretli olmaya başladı. Bu yüzden artık cornerbackler de çok daha genç yaşlarda yıpranmaya başlıyorlar. Barry Church 28 yaşında, Brandon Carr 29 yaşında. Bunlar bize çok ileri yaşlar gibi gözükmese de artık Barry Church'e yaşlı bir secondary oyuncusu demek yanlış olmuyor.
Secondary'deki en büyük hayal kırıklığı aslında Maurice Claiborne Dallas için. Çünkü hatırlayacak olursak onu 2012 draft'ı diye anlıyorsam seçmek için 5. sıraya trade up
Aynen öyle.
yapmışlardı. Ama hiçbir zaman bekledikleri oyuncu olmadı. Hatta ilk 11 lig yerini kaybedince tesisleri de terk etmişti geçen sene. Böyle çocukça hareketleri de vardı. O açıdan onlar için en büyük hayal kırıklığı savunmada Maurice Claiborne oldu diyebiliriz.
Evet. Aynı zamanda ters tarafta da Orlando Scandrick'te en büyük sürpriz oldu aslında onlar için. Yani böyle joker bir adamın ellerine düşmesi. Hani aslında rakibin go-to guy receiver'ını bu kadar iyi savunabilecek bir adam olması beklenmiyordu Scandrick'in. Ama tam bir target shutdown cornerback olma yolunda ilerledi. Ve en önemli belki de secondary silahı oldu Scandrick. Ama onu kaybettiler. Onlar için çok büyük bir dinamizm kaybı oldu. Ama buna rağmen hani bu tüm saydığımız isimler baktığımız zaman düşündüğümüzden çok daha farklı isimler haline gelen çok daha farklı isimler haline gelmişler. Claiborne hariç. Onu tercih ediyorum. Bu sayede Cowboys savunması ayakta durmayı başarıyor ve bence başaracak da. Aslında şöyle bold prediction da yapayım ben. Eğer Cowboys hücumu ayağa kalkmayı başarırsa Tony Romo ve Bryant'in dönüşüyle ben Cowboys'un da ligin en iyi 10 savunmasından bir tanesi olabileceğini düşünüyorum.
Zaten önemli nokta bu. Hücum fazla bir şey üretemediği için savunmanın direnci de belli bir yere kadar oluyor.
Aynen öyle. Yani bundan sonrası için peki biraz da konuştuklarımızı özetleyecek olursak hücum ayağa kalkarsa Cowboys hala NFC East'te hak iddia edebilir mi? Hani hala orada da inanılmaz bir organize kaos var bu arada. Hani Redskins birdenbire division'ı kazanmak için iddialı duruma geldi ki Redskins taraftarı olarak bile bunu söylemek benim için çok garip. Çünkü gerçekten çok kaotik bir ortam var. Hani 4 tane galibiyetimiz var bizim bile. Ne oluyor bilmiyoruz. Giants hala ne yaptığını bilmiyor. Eagles hala ne yaptığını bilmiyor. Bu isimlerin arasından Dallas'ın ben sıyrılabileceğini düşünüyorum. Eğer bundan sonraki dönemi en azından şöyle bir 3-4 galibiyetle kapatırlarsa. Sen ne düşünüyorsun?
Dediğin gibi NFC East öyle bir durumda ki şu an iki galibiyetle Dallas'a tam bile kimse ümidini kesmiş değil. Yani ne Giants'ın ne Eagles'ın bir gününü tutmuyor. Belki de bunlar arasında en istikrarlı performans gösteren Redskins'desek
Teşekkürler.
yanılmış olmayız. O açıdan Dallas'ın hala şansı olduğunu düşünüyorum. Kalan tüm maçları kazanmaları ihtimal dahilinde.
Diyorsun ve arzu edersen Cowboys noktasında bu noktada sonlandıralım. Ben de aynı şeyi düşündüğümü zaten belirtmiştim. Hala birincilik potasındalar. Hala hiçbir şey onlar için bitmiş değil. Hala gelişmek için payları var. Arzu edersen dinleyicilerimizden ve NFL TR takipçilerinden gelen sorulara geçelim kısa kısa. Vaktimiz de daralıyor. İlk soru Cardinals'ın şampiyonluk şansını değerlendirir misiniz demiş dinleyicimiz. Neler söylemek istersin? Şu an onlar da 7-2 dengesindeler. Seahawks'ı yendiler geçen hafta. Önümüzdeki iki maçta da Rams ve Vikings'le karşılaşacaklar. Neler söylemek istersin onların şampiyonluk şansları hakkında kısaca?
NFC konferansına baktığım zaman en komple takım olarak Cardinals'ı görüyorum ben. Bu açıdan da geçen hafta Seahawks'ı yenmeleri grup şampiyonluğu için büyük bir avantaj oldu. Ben kesinlikle playoff yapacaklarını düşünüyorum. İlerisi için ne olur bilemeyiz çünkü tek maçla eliminasyon sistemi her türlü sürprize açık. Ama NFC'nin en favori takımı konumundalar. Özellikle Carson Palmer'ın sağlıklı kalmasına bağlı bu. Savunma koordinatörleri Todd Bowles'ı kaybetmelerine rağmen yine belli bir seviyede savunma yapıyorlar. Savunmadaki, hücumdaki veteran üçlü Carson Palmer, Larry Fitzgerald ve Chris Johnson şarap gibi yaşlandıkça daha iyiler.
Gerçekten inanılmaz oynuyorlar ki şöyle bir hemen şu istatistiğiyle araya sıkıştırayım. Larry Fitzgerald geçen sezon 14 maçta 784 yarda pas yakalamışken şu an henüz 9 maç oynamasına rağmen bu rakamı geçerek 840 yard pas yakaladı. Üstüne üstlük 7 tane de touchdown'u var.
Ya bu sezon inanılmaz oynuyor gerçekten. Sadece o değil, Chris Johnson da 700 küsur yardla Adrian Peterson'ın ardından ikinci sırada bu
aynen.
kategoride.
Aynen öyle.
Ki Carson Palmer da ligin en çok pas yardı yapan 5 QB'sinden biri. 3 ana pozisyonda bu kadar savunma oyuncularınız olunca ister istemez Super Bowl favorisi oluyorsunuz.
Kesinlikle. Ben de bir şeyler ekleyecek olursam NFC East şampiyonluğu için en iddialı gördüğüm takım Cardinals benim de. Çok komple bir takımlar. Çok önemli bir ahenkle hareket ediyorlar. Yani hani bu çok fazla takımda görebildiğimiz bir harmoni değil. Yani bunu Patriots'ta görebiliyoruz. Belli bir oturmuşluk takım olma olgusu var. Cardinals'da da bu kesinlikle var. Ama Cardinals'ın bu atmosferle ve bu ahenkle devam edebilmesinin en önemli dayanağı kesinlikle Carson Palmer. Carson Palmer eğer sağlıklı kalmaya ve takımını bu şekilde taşımaya devam ederse kesinlikle Cardinals en büyük şampiyonluk adayı NFC'nin ve aynı zamanda Patriots'un Super Bowl'da karşısına dikilebilecek en ciddi rakip belki de. Önlerinde zor bir 4 maç var. Bengals, 49ers, Rams ve Vikings ile oynayacaklar. Önemli savunmalar hepsi. 49ers'ı çıkartıyorum oradan bir tek. Önemli bir test olacak onlar için. Eğer bu 4 maçtan 2 maç çıkartırlarsa ben kesinlikle NFC East şampiyonluğu, NFC şampiyonluğuna hala hakkım Cowboys'da. Şampiyonluğuna çok rahat ulaşabileceklerini düşünüyorum. Ekleyeceğim bir şey yoksa ikinci soruya geçiyorum.
Tabii.
İkinci sorumuz Ravens neden bu kadar kötü? Sebep ne demişler? Üçüncü sorumuz da şöyle gelmiş. Cowboys hakkında yine. Cowboys'un genel bir değerlendirmesini yapmıştık zaten bu sorulmuş. Ve bu kadar iyi bir offensive line'a sahip olmalarına rağmen Tony Romo neden bu kadar sık sakatlanıyor? Üstüne üstlük hani Lyle Collins eklemesi de işe yaramıştı diyor dinleyicimiz, takipçimiz. Sırayla yanıtlayalım arzu edersen.
Tamam. İlk olarak Ravens'tan başlayalım.
Tamamdır.
Baltimore Ravens'ın bu durumu aslında garipsemek, garip olan kısım o olur. Çünkü sağlıklı bir çift göze sahip herkes bunun nedenlerini görebilir. Hücumdan başlayacak olursak, Steve Smith'in sakatlanması sonrası elde kalan receiver'lar sıfırdan hallice desek yanılmış olmayız.
Kamar Aiken'lar.
Kamar Aiken ve Chris Evans şu an Joe Flacco'nun en önemli targetleri.
Best friendleri.
Evet ki bu iki oyuncu da ortalama NFL izleyicilerinin tanıması pek mümkün değil.
Kesinlikle.
Savunma işler bu kadar kötüyken tüm yük tabi Justin Forsett'in omuzlarına kalıyor. Hı-hı. Justin Forsett geçtiğimiz sezon Gary Kubiak'la kariyer sezonunu yaşadı. O çok ekstra bir sezondu tabi. Her sezon aynı performansı beklemek artık 29 yaşında sanırım yaşını almış bir running back'ten beklenecek bir şey değil. Pas hücumu işlemeyince ister istemez hücum onun omuzlarına kaldı. Çok kötü bir performans göstermese de galibiyetler için yeterli olmuyor. Çünkü savunma denen bir şey Ravens'ta bu sezon itibariyle yok. Özellikle Terrell Jackson sakatlanması sonrası.
Eleven hala dönememesi.
Bütün savunma temelden yıkıldı desek yeridir.
Yeridir.
Çünkü Ravens bu sezon ilk defa Ed Reed, Ray Lewis ve Terrell Suggs'tan biri olmadan maç oynuyor. Bu da pek alışık oldukları bir durum değil. Kalan son liderlerini kaybettiler. Hem ruhani hem de bedeni olarak.
Ravens'dan bahsediyorsak ruhani liderlikleri çok büyük. Ya tabii ki CJ Mosley ve Elvis Dumbledore gibi inanılmaz iki potansiyel var sahada ama onlar da henüz olgunlaşma sürecinde ve liderliğe daha henüz soyunması için zamanları olan isimler.
Dumbledore çok tecrübeli bir oyuncu ama bu zamana kadar Sucks tarzı ya da Lewis tarzı bir liderliği gerektirecek bir takımda oynamadı. O yüzden bu rol onun için yeni bir rol.
Hı hı. Yani tabii yani Dumbledore Broncos zamanlarında da her zaman çok etkili bir oyuncu oldu. Çok önemli bir outside linebacker'dı. Kime sorarsanız sorun. Ama hiçbir zaman çok önemli bir potansiyel olmaktan, sizin savunma takımınızda bulunduğunuz çok önemli bir potansiyel olmaktan ileri gidemedi. Bir noktada yani Von Miller geldiği zaman Broncos'a kimsenin ya Dumbledore vardı bizde bir zamanlar dememesinin sebebi de bence budur biraz. Haklı mıyım?
Evet, bir noktada haklısın.
Yani ama Dumbledore hala yani 31 yaşına gelmiş olmasına rağmen, sen dediğin gibi tecrübeli oyuncu, 31 yaşına gelmesine rağmen hala bu ışığı sahada gösterebilen bir oyuncu değil. CJ Mosley çok genç oyuncu zaten. Böyle bir liderlik eksiğinde, hele hele Ravens gibi çok ruhani bir takımda, böyle bir liderliğin eksikliği tabii ki de çok fazla hissediliyor ve o da bu faktör de onları çok fazla etkiliyor. Ki hani Wide Receiver sonuna zaten sen bahsettin, çok umut bağladıkları Brashad Perriman sezonu kapattı. Bu sezonu anlayamayacak. Zaten geri kalan Wide Receiver'lar yani ikinci sınıf demeye ağzımızın bitmeyeceği söyleyemeyeceğim. Üçüncü, dördüncü sınıf Receiver'lar tek ellerinde gelecek vadeden Max Williams var tight end pozisyonunda. İyi bir ters geçiyor da. Çok komple bir tight end. Tek gelecek vadeden nokta bu diye düşünüyorum. Az da edersen Cowboys sorusuna geçelim. Başka ekleyeceğim bir şey yoksa.
Tabii geçebiliriz.
Yani gerçekten ben Tony Romo'nun bu kadar iyi bir offensive line'ın arkasında bu kadar fazla sakatlık geçirmesinin sebebinin biraz da kendisi olduğunu düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ESPN'in programında da ya Chris Carter ya Deion Sanders bundan bahsetmişti. Tony Romo'nun bu kadar sakatlanmasının nasıl sebebi biraz da Tony Romo'dur diye. Romo biraz daha Drew Brees'e benzeyen bir quarterback. Fiziksel olarak belli dezavantajları var ama Pocket'ta bazen davranmamız gerektiği kadar cesur davranıyor. Pocket presence'ı çok kuvvetli bir oyuncu değil Romo. Bahsettiğim fiziksel dezavantajlardan dolayı da. Bir Big Ben'le karşılaştırıldığı zaman gerekenden çok daha fazla hareket ediyor. Pocket presence'ları karşılaştırıldığı zaman elbette. Yani yoksa Big Ben hareket ettiğinden değil. Yani ben biraz da sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Sen neler söylemek istiyorsun?
Ben de bu konuda sana kesinlikle katılıyorum. Quarterback sakatlıkları yine onları korumakla sorumlu olan offensive line kaynaklı olabilse de bence Roman'ın olayı bu değil. Çünkü zaten Dallas offensive line'ın en önemli etiketi koşu bloğu. Pas korumasından çok. Ki yine Tyron Smith gibi ligin en önemli destek olanlarından birisine sahipler ama Tony Romo'nun sakatlığını tamamen bu gruba yüklemek yanlış olur. Dediğim gibi Romo paket içinde kalmayı pek seven bir oyun kurucu değil. Eğer değerlendirebileceği şansları bulamayınca çok cesur davranan ve riskli oyun tarzı olan bir oyun kurucu. Ki zaten kariyerine baktığımız zaman da çokça sakatlandığını görüyoruz.
Hı hı.
Bu köprücük kemiği sakatlığını da daha önce yaşamıştı. Onun dışında sırt sakatlıkları, el sakatlıkları yine başta olmak üzere.
Ki neredeyse kariyerini bitme noktasına getirdi.
Evet, geçen seneki bel sakatlığı özellikle Ameliyat olmasına rağmen kariyerini bitirebilecek bir sakatlıktı. O yüzden sadece offensive line'a bağlamak gereksiz diye düşünüyorum. Bu Roma'nın oyun tarzından kaynaklanan bir sorun. Ki ben hala Dallas offensive line'ının ligin en iyilerinden belki de en iyisi olduğunu düşünüyorum. Sadece onları iyi gösterecek bir quarterback ve running back eksikliği yaşıyorlar bu sezon.
Ben de evet bu söylediklerine katılıyorum. Yani Lyle Collins ismi geçmiş bir soruda. O konuda da konuşacak olursak senden Lyle Collins'ı da çok konuştuk aslında. Draft öncesinde de. O riske girilir mi girilmez mi? Hani zaten bu kağıtlı adam gibisinden. Ne düşünüyorsun peki Lyle Collins hakkında?
Lyle Collins aslında Dawson bu draftta sınıfından ikinci turda seçtiği Randy Gregory tarzında bir sorunlu adam değil. Collins'in sorunu eski kız arkadaşının cinayetinde isminin geçmesinden kaynaklıydı. Ki bu draft edilmemesine kadar sebep verdi. Onun dışında Lyle Collins zaten tüm draft sınıfının en iyi 3-4 offensive line oyuncusundan biriydi ki tackle olarak girdiği ligde şu an guard oynuyor. Ki çok da iyi oynuyor. 2 haftadır starter oldu Ronald Berry'nin yerine. Tek sırıttığını da söyleyemeyiz. Çok büyük bir potansiyel. Dallas offensive line onunla birlikte hani bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyorum.
Evet, ben de oldu sana kadar. Yani guard pozisyonunda aslında bu draft sınıfı için de çok bahsetmiştik. Pure tackle yok diye. Hani hem tackle hem guard oynayabilecek. Guard kalınlığında çok fazla isim olduğundan da bahsetmiştik. Lyle Collins aslında bu ekolü temsil eden isimlerden bir tanesi. Ve guard pozisyonunda da senin de bahsettiğin gibi çok başarılı. Ben de onun Cowboys offensive line geleneğini diyeyim hadi. Yine bir süre daha devam ettirecek isimlerden, taşıyacak isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sorularını tükettik sanırım. Abi hatırlat gelecek hafta şey çalınıyor ya. Yani bu kadar bahsettiysek. Kirk Cousins ve bu Redskins offensive line'ı nasıl canına başla koruyor da RG3'yi korumadılar. Ben bunu konuşmak istiyorum.
İşte bu da Roma'da konuştuğumuz meseleye geliyor. Bu biraz da oyuncuların tarzıyla alakalı.
Yok ben kesinlikle sistem standart olduğuna inanıyorum ama haftaya konuşalım onu.
Saygı duyuyorum.
Ben nasıl alıyorum onu şimdi. O zaman sanırım soruları da tükettik. İyi oldu. Bu sezonun açılışında Jets de olsa yapmış olduk. Özlemişiz konuşmayı. O zaman bu haftalık yüzden bu kadar diyelim. Gelecek haftaki program için de sevgili dinleyenler, aklınıza takılan her türlü bize sorabilirsiniz. Twitter adresimizden gerek Görkem'e, @Görkemşahinoğlu'na veya gerek bana, @Orkunoğlu'na sorularınızı yöneltebilirsiniz. Mümkün olduğunca, zamanımız el verdiğince sorularınıza yer vermeye çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Bizim de hoşumuza gitmiyor değil açıkçası. O zaman teşekkürler Görkem. Gerçekten çok güzel oldu. Sezonu
Ben
açtık
teşekkür ederim.
böyle. 4 takım üzerinden de 10 haftayı değerlendirmiş olduk. Gelecek hafta yeni konularımızla sizlerle beraber olacağız. Bu haftalık hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.